Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Fakih Ehli Beytine salatu ve selamla Tahrar Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 Behmen 1399 Hicri Kameri 17 Cemadüsane 1442 ve miladi 31 Ocak 2021 Pazar. Bugün İmam Hümeyni'nin yurda dönüşü ve İslam inkılabını zafere götüren şafakta 10 günün başlangıcıdır. Bu vesileyle tüm özgürlükçü insanları tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karayşı ile Lübnan gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü, 1. Uluslararası İpek Yolu Hatta Hattları Fuarı ve Yaşam Rahtadarı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameney'i imamın türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin mustazafların hamisi olduğunu belirtti. İran yaptırımların iptaline ilişkin yasa hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na mektup gönderdi. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 70 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanı Akar Almanya'ya gidiyor. Ve İslami Cihat seçimlerde Hamas ile ittifak yapabilir. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameney'i inkılabın 42. Zafer Yıl Dönümü etkinliklerinden düzenlendi. Şafakta 10 gün adlı ilahi günlerin birinci gününde sabahın ilk saatlerinde İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesine gelerek kıldığı namaz ve tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim ayetleriyle imamı saygıyla andı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameney ayrıca Hicri Şems'i 7 Tir 1360 terör saldırısında şehit düşen Ayetullah Beyşli, Recai ve Bahüner'in mezarlarını da ziyaret ederek bu büyük şehitlere Allah'tan yüksek dereceler niyaz etti. Ayetullah Hameney daha sonra şehitlere mezarını ziyaret etti ve İslam dini ve İran'da savunan bu büyük insanlara selam ve salavat gönderdi. Bugün 31 Ocak 2021'e denk gelen Hicri Şems'i 12 Behmen 1399 İslam İran'da Şafak'ta 10 gün adlı 10 günlük etkinin birinci günüdür. Bundan 42 yıl önce böyle bir günde 1 Şubat 1979'a denk gelen Hicri Şems'i 12 Behmen 1357'de İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni 15 yıl süren sürgünün ardından İslam İran topraklarına geri döndü ve İran milleti tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.
İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti mustazafların hamisi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuzey Horasan ve Kürdistan eyaletlerinde su ve elektrik alanlarında sonuçlanan 13 önemli milli projenin hizmete girdiği törende yaptığı konuşmada, 12 Behmen'de İmam Hümeyni, küresel güçlerin tüm tahminlerine rağmen yurda döndüğünü ve İran milletinin emsalsiz coşkusu ile karşılandığını, bugün İran İslam Cumhuriyeti tarihinde en muhteşem günlerden biri olduğunu belirtti. Ruhani şöyle devam etti. Bugün büyük İran milleti ve dünya Müslümanları ve tüm hür insanları için çok mübarek bir gündür. 42 yıl önce böyle bir günde İmam Hümeyni, İran milletinin muhteşem ve milyonluk katılımı ile karşılandı. İmam hikmetli ve tedbirli düşüncesi çerçevesinde ülkeye ayak basar basmaz şehitleri ziyaret etti ki bu da çok önemliydi. Kuzey Horasan ve Kürdistan eyaletlerinde milli projelerin hizmete girmesinin önemini işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani şöyle dedi. Bu yıl gerçeği yaptırımlar ve koronavirüs salgını yüzünden halk için çok ağır bir yıl oldu. Ancak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin üretimde sıçrama talebi yerde kalmadı ve bu yıl her hafta ülke genelinde önemli açılışlar gerçekleştirildi. Hükümet olarak su ve elektrik alanlarında önemli uygulamalara imza attıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani şöyle ekledi. Bazıları İslam İnkılabı sırf siyasi boyutu olduğunu ve ülkenin bağımsızlığı ve istikbar ve istibdatla mücadele için gerçekleştiğini düşünüyordu. Bazıları da İslam İnkılabı sırf İslam'ı ihya etmek için ve manevi boyutu olduğu için gerçekleştiğini düşünüyordu. Ancak rakamlar ve veriler İslam İnkılabı siyasi ve manevi boyutların yanı sıra maddi boyutlarda önemsediğini gösteriyor.
İslam İran'da Şafak'ta 10 gün etkinliklere başladı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Bugün Hicri Şemsi takvime göre 12 Behmen, miladi takvimle 1 Şubat İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü Şafak'ta 10 gün etkinliklerinin ilk günüdür. Bundan 42 yıl önce Hicri Şemsi takvimle 12 Behmen 1357'de İslam İnkılabı'nın rahmetli kurucusu İmam Hümeyni 15 yıl süren sürgün hayatı ve vatandan uzak kalmanın ardından büyük bir izzet ve ihtişamla İslami İran topraklarına geri döndü. İmam Hümeyni'nin ülkeye gelişinden 10 gün sonra 22 Behmen 1357'de İran İslam İnkılabı zafere ulaştı. Bu nedenle İmam Hümeyni'nin ülkeye gelişi 12 Behmen ile 22 Behmen tarihi arasındaki günler Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılmış ve her yıl bu 10 gün İran İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü büyük coşku ve sevinçle kutlanır. İmam Hümeyni'nin İslami İran'a geri döndüğü günün 42. yıl dönümünü anma etkinliği, ülkenin üst düzey askeri ve sivil yetkilileri ve ayrıca ilahi dinlerin temsilcilerinin katılımı ve sağlık protokollerine uyularak bu sabah İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusunun külliyesinde düzenlendi. Bu tören sabah saat 9'da Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilaveti ve İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasının hakkında okunan şiirlerle başladı ve inkılapça marşların çalınması ile devam etti. Törene katılanlar inkılap sloganlarını atarak rahmetli imamın ülküleriyle ahit tazeledi. Törenin devamında Tahran Cuma hatiplerinden Hüccetül İslam Muhammed Hasan Ebu Torabi Ferd, İran İslam İnkılabı'nın özellikleri ve rahmetli imam ve salih halefi Ayetullah Hamenei'nin ülkeyi yönetmekte sergiledikleri dirayet ve tedbirleri hakkında bir konuşma yaptı. Bugün ayrıca İmam Hümeyni'nin yurda ayak bastığı alanda da özel bir etkinlik düzenlendi. İmamın Tahran Mehrabat Havalimanı'nda Beheşti Zehra Mezarlığı'na gitmek üzere kat ettiği yolun çiçek yağmuruna tutulması ve motosikletlerin bu yolda geçit töreni düzenlemesi bugünkü diğer bazı etkinliklerdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Molla Abdulgani Berader Başkanı'nda Tahran'a gelen Taliban heyetiyle görüştü. Bakan Zarif, Tahran'ın Taliban ile Afganistan yönetimi arasında diyalog görüşmelerini kolaylaştırmaya hazır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Zarif, görüşmede Afganistan'da tüm etnik ve siyasi grupların katılımı ile kapsayıcı bir hükümet kurma fikrini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, siyasi kararlar boşlukta gerçekleşemez ve kapsayıcı bir hükümetin oluşumu anayasa gibi temel yapılar, kurumlar ve kanunlar dikkate alınarak gerçekleşmelidir, dedi. İran'ın Taliban ile Kabil ve diğer Afgan grupları arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirten Zarif, savaş ve Afganistan'ın işgali bu ülkenin halkına büyük zarar vermiştir. Afganistan'da barışın sağlanması ile Afgan halkının acılarının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz, ifadesini kullandı. Taliban Siyasi Ofis temsilcisi Molla Abdulgani Birader de görüşmede barış süreci ve Afgan gruplar arasındaki görüşmelere dair bir rapor sunarak İran-Afganistan ilişkilerinin her zaman dostluk temeline dayandığını vurgulayıp Afganistan'da barış ve huzurun sağlanması ile iki ülke arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, yaptırımların iptaline ilişkin stratejik eylem yasasının onaylanması nedenlerini açıklama amacıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve ajans üyelerine mektup gönderildiğini kaydetti. Garibabadi gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika'nın Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımları geri getirmesi, muhtelif bahanelerle yeni yaptırımlar uygulaması, yenilgiye uğramış, sözde azami baskı politikasına uymayan özel firmalar ve diğer ülkelere yönelik baskı yapmasının bu mektubun önemli gündem maddelerini teşkil ettiğini belirtti.
İran İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfaz Amoui, Tahran'ın nükleer anlaşma konusunda yeniden müzakere yapmayacağını belirtti. El Arabi El Cerid sitesine konuşan Amoui, İran'ın nükleer anlaşma konusunda yeniden müzakere yapmak istemediğine işaretle İran'ın anlaşma uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da 15 raporunda bunu onayladığını kaydetti. Amoui, Amerika'nın yasa dışı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi ve 11 taahhüdünden geri adım atmasına karşı İran'ın nükleer anlaşmanın 36. maddesi uyarınca kendi yükümlülüklerini hafiflettiğini kaydetti.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Vekili Abbas Muktedai, Fransa Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasına karışmaktansa nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmeli şeklinde konuştu. Muhabirimize konuşan Muktedai, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'ın nükleer müzakerelere dahil etmesine ilişkin çağrısına gösterdiği tepkide, Fransızların nükleer anlaşma sırasında kötü polis rolünü oynadığını ve İran milletinin çıkarlarının o ülke için önemli olmadığını, Avrupa üyesi her üç ülkenin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini vurguladı.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 70 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6268 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. COVID-19 hastalarından 3932'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri bugüne dek iyileşen hasta sayısının da 1.210.051'e ulaştığı bilgisini paylaştı. Dünyada ise korona vaka sayısı 103 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.231.000'i geçti.
Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nameki, İran'ın koronavirüs ile mücadelede en başarılı ülke olduğunu belirtti. Bakan Nameki bugün BAM kentinde korona ile mücadele bölgesel komitesinde yaptığı konuşmada, günümüzde İran'ın koronavirüs ile mücadelede en başarılı ülke olurken, dünyanın gelişmiş ülkeleri hala koronavirüs bataklığından çıkamadıklarını kaydetti. Sağlık Bakanı ülkede koronavirüs salgınında 4. dalganın başlayabileceğinden endişeli olduğunu ifade ederek 4. dalganın yayılma hızının daha fazla olacağını söyledi. Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin ev ev IŞİD peşinde olduğuna dikkat çeken Bakan Nameki, biz de ev ev koronavirüs peşine düşmeli ve test yapmalıyız dedi.
Türkiye'de basının %90'ı iktidarın kontrolünde olduğu belirtiliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Sınır tanımayan gazeteciler örgütü RSF, Türkiye'deki basın özgürlüğünün durumunu sayılarla anlatan bir açıklama yaptı. RSF, Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu'nun gelecek haftaki duruşması öncesinde Türkiye'deki basının durumuna dikkat çeken örgüt, Türkiye'de medyanın %90'ının hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğunu ifade etti. Açıklamada 2020 yılında 1358 online haber ya da linkin mahkeme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak ya da hükümete yakın iş insanları ve siyasetçiler tarafından silindiği belirtildi. Son 4,5 yılda Türkiye'de 3.436 gazetecinin işinden olduğu bilgisi verilirken sadece geçen yıl bu sayının 215 olduğu ifade edildi. Basın ilan kurumundan muhalif çizgideki gazetelere 2020 yılında 276 gün boyunca ilan verilmediği ve böylece bu gazetelerin önemli bir gelir kaynağından oldukları belirtildi. CHP Muğla Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi avukat Burak Erbay ise demokrasinin temel kurallarından birisinin halkın doğru haber alma hakkı olduğunu belirterek ancak AKP gerçekleri gizlemek adına halkın bu hakkını elinden almaya çalışarak demokrasimize darbe vuruyor. Gazete, televizyon, radyo gibi medya kuruluşlarının sürekli cezalarla susturulmaya çalışılması bunun açık bir göstergesidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a 24 Haziran 2018 tarihinden bu yana basın ilan kurumunun kaç gazeteye ilan kesme cezası uyguladığını, gazetelere uygulanan cezai yaptırımların gerekçelerinin neler olduğunu ve Cumhurbaşkanını eleştiren ülkenin gerçeği olan yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk gibi haberler nedeniyle gazetelere yönelik cezalar kesildiği iddialarını içeren sorular yöneltildiğini belirten Erbay, soru önergesine verilen cevabın devlet ciddiyetinden uzak, yüzeysel, sordukları sorularla alakasız bir cevap olduğunu ifade etti. Verilen cevapta resmi ilanların hangi görüş ve düşüncede olduğuna bakılmaksızın verildiği ve gazetelerin mevzuat hükümlerini ihlal eden gazetelere ceza kesildiğinin yer aldığını açıklayan Erbay şunları söyledi. Basın ilan kurumu resmi ilan ve reklamların gazetelerde adil bir paylaşım esasına göre yayınlanması amacıyla 1961 yılında kurulmuştur. Bu kurum yıllarca bu görevini yerine getirmiştir. Ancak AKP iktidarıyla birlikte bu kurum işlevini kaybetmiş ve özellikle son yıllarda adeta AKP'nin sansür kurulu basın üzerindeki baskı aracı gibi çalışmaya başlamıştır. Her ne kadar Sayın Oktay'ın verdiği cevapta görüş ve düşünce ayrımı yapılmadan ilanların verildiği söylense de bu doğru değildir. Eğer doğru olsaydı hangi gazetelere hangi gerekçelerle ilan kesme cezası verilmiştir sorumuza kaçarak cevap verilmezdi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Amerika'ya ait Kürecik ve İncirlik askeri üslerinin kapatılması gerektiğini belirtti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk'e katıldığı bir televizyon programında Türkiye-Amerika ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Gerçek fikri ne? Programında konuşan Erbakan, Kürecik ve İncirlik üssü kapatılmalı açıklamasında bulundu. Erbakan ayrıca Türkiye-Amerika ilişkileriyle ilgili olarak da milli menfaatlere zarar vermeyecek şekilde ilişkiler devam etmeli. Ama Amerikan yönetiminin PKK-YPG sicili ortada ifadelerini kullandı.
15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi için Marmaris'e giden Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma personellerine mühimmat temin edilmesinde görev aldığı belirlenen biri muazzaf iki asker tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan ve yapılan yargılamaların neticesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan özel kuvvetler ve MAK personellerine prosedürlere aykırı şekilde mühimmat teslim edilmesine katıldığı öne sürülen biri muazzaf, biri emekli, biri de eski olmak üzere 3 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştiren operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt ilçe başkanı Ercan Sağlam, çıkardığı mahkemece terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken aynı partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkışı yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gidiyor. Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karbiaver ile görüşecek. Türkiye'den Almanya'ya yeni gelen ilk üst düzey ziyareti 2 Şubat Sarı günü gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Berlin'de Alman mevkidaşı Kram Krenbar ile görüşecektir. Çalışma ziyaretinde gündemdeki en önemli başlık Doğu Akdeniz bağlamındaki gelişmeler olacaktır.
Filistin haber kaynakları İslami Cihat Hareketi'nin Filistin Yasama Meclisi seçimlerine ilk kez katılıp Hamas ile ittifak kurabileceğini duyurdu. El Kudüs gazetesi İslami Cihat Hareketi kaynaklarından naklen verdiği haberde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ve İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad Ennahali arasında Doha'da gerçekleşen görüşme ve İslami Cihat liderlerinden Muhammed el-Hindi ve Heniye'nin İstanbul'daki görüşmesinde seçimlere katılma ve çabaların birleştirilmesi zaruretin ele alındığını bildirildi.
İşgal rejimi İsrail olası saldırılardan kapıldığı korkudan dolayı dünya çapındaki büyükelçiliklerinde güvenlik önlemlerine yoğunlaştırdı. İsrail rejimine Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından Tel Aviv başka ülkelerdeki büyükelçiliklerinde güvenlik önlemlerini artırdı. Hint NDTV kanalının haberine göre Cuma günü Hindistan'da İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana gelmişti.
Suriye haber kaynakları ülkenin kuzeyindeki Halep vilayetinde meydana gelen patlamada en az 35 kişinin hayatını kaybetti ve yaralandığını duyurdu. Suriyeli kaynaklar bugün yaptığı açıklamada patlamanın Halep'in Azaz kentinde meydana geldiğini aktardı. Azaz kenti Türkiye destekli silahlı güçlerin kontrolü altındadır. Dün de TSK ve Türkiye destekli güçlerin kontrolü altında olan Afrin kentinde meydana gelen patlamada en az 6 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.
Ve Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus muhalif Alexei Navalny'a destek için düzenlenen izinsiz gösteriye katılanlar kent merkezinde toplandı. Moskova Ombudsmanı Tanya Podkyeva yaklaşık 120 kişinin gözaltına alındığını belirtirken ancak bu rakam sürekli değişiyor dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Garezli medyanın ortam oluşturması etrafında. Garezli medya ve haber çevrelerinin karalama kampanyaları ve İranofobi siyasetleri şimdiye kadar çeşitli yöntemlerle devam etmiştir. İran'ın güvensiz olduğunu lanse etmekten İran'ın bir tehdit olduğu izlenimi oluşturmaya ve hatta İran uçuş sahasının güvensiz olduğuna dair endişelerin oluşturulması bu karalama söylentilerine bir kısmıdır. Önceki gece bu senaryolardan biri ise Tahran'ın bir bölgesinde siren seslerinin duyulması bahanesiyle sahnelenmeye çalışıldı. Bu konu İranlı yetkililerin siren sesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan ve olaydan hemen sonra aralarında El Arabiye kalanının bulunduğu bazı bölgesel haber çevreleri tarafından garezli haberlerinin konusu oluşturdu. Söz konusu çevreler, başkentin batısında bir bölgede siren seslerinin duyulması, Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın uluslararası İmam Hümeyni hava alanı rotasını değiştirmekte bağlamaya çalıştılar. Bu bağlamda sanal ortamda hatta Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın düştüğü haberi bile yayınlandı. Söz konusu söylentiler hızlı bir şekilde bazı medyaya malzeme oluştururken İmam Hümeyni Havalimanı Şehir Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü konu hakkında cumartesi günü yaptığı açıklamada çeşitli yerli ve yabancı hava yollarının İmam Hümeyni Havaalanı'ndaki uçuşlara devam etmekte ve dün akşam Tahran'daki kötü hava şartları nedeniyle Bakü'ye giden Türk Hava Yolları uçağı bu sabah Tahran'a döndü dedi. Türk Hava Yolları'na ait 7688 sefer sayılı uçak dün sabah 02.24'te Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'na iniş yaptı. Türk Hava Yolları uçağının ardından Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Tahran seferini yapan 512 sefer sayılı uçak İmam Hümeyni Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Yolcu uçağının düşmesi veya Türk Hava Yolları uçuşundaki teknik arızadan dolayı siren seslerinin duyulması gibi söylentiler çok alakasızdır. Zira İmam Hümeyni Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu mekan ile siren seslerinden duyuldu, bölge arasında kesinlikle hiçbir bağlantı söz konusu değildir. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Adem Nejad da İri birinci karlarında canlı bir programa katılarak başkentin batısında duyulan siren sesi hakkındaki açıklamasına Tahran'da duyulan siren sesi Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ile hiçbir ilgisi yoktur ve kentin hava alanlarından da böyle bir ses duyulmamıştır dedi. Tahran Kriz Yönetim Masası Genel Müdürü Emir Hüseyin Yezdanpena, bir sitenin güvenlik sisteminin su basması nedeniyle yaşanan arıza sebebiyle siren seslerinden çaldığını belirtti. Benzer hedefli ve garezli haberlerin de yayınlanması psikolojik savaş hedefleri açısından da ele alınabilir. Kötü niyetli ve taraflı medyaların hedefleri psikolojik savaş ve ortamlarını da oluşturmak için söylenti aracını kullanmak, benzer haber çevrelerine yönetenlere bu hassas siyasi kesitte de sahte krizler oluşturmak ve siyasi hedeflerine ulaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmadıklarını gösteriyor. Bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında siyasi ortamın değiştirilmesi için haber ve medya çevrelerinin benzer art niyetli hareketleri ise beklenebilir. Özellikle Arap medyası son haftalarda İran'a karşı geniş çapta karalama kampanyası başlatarak İran'a karşı gerçek dışı haber ve yorumlar yayınlamaya başlamışlardır. Medya tarafından başlatılan bu karalama kampanya hareketi ise anlamlı bir şekilde kamuoyu nezdinde İran'ı tehlikeli göstermeye ve böylece İran'a yönelik baskıları artırmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Arap Siyonizm medya arasında ise anlamlı fakat gizli bir çeşit anlaşma bulunduğu görülüyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suudi koalisyona ithal eden silah satış yasağı konusunda. Yemen Savaşı ve sivillerin Suudi koalisyon ve müttefikleri tarafından hatta COVID-19 pandemisinin en yoğun döneminde katliam edilmesinin devam etmesi, dünya çapında birçok ülkede sivil toplum kuruluşlar tarafından büyük tepkilere sebep oluyor. Bu konu Avrupa ülkelerini bu cümleden Suudi koalisyona silah satan hükümetlere baskıların artmasına da neden olmuştur. Bu bağlamda İtalya hükümeti Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a bomba ve füze satış iznini iptal ederek Suudi koalisyona yeni silah satışı izinlerinin verilmeyeceğini duyurdu. Avrupa ülkeleri Yemen Savaşı'nın 26 Mart 2015 tarihinde başlamasından itibaren 100 milyonlarca dolar değerinde Suudi Arabistan ve müttefiklerine silah ve askeri teçhizat satarak bu ülkelerin askeri personellerini eğitimde önemli rol oynadılar. Fakat Yemen Savaşı'nın COVID-19 hastalığının pandemi haline gelmesi durumunda bile sürmesindeki mevcut şartlarda Yemen'de tıbbi ve ilaç malzemelerin kıtlığı, yoksulluğun tavan yapması ve halkın vahim durumu konusunda yayınlanan raporlar, Avrupa'da birçok sivil toplum kuruluşunun savaş yanlısı Avrupa hükümetleri ve işbirlikçilerinin Suudi Arabistan ve müttefiklerine silah malzemesi hazırlamalarını eleştirmelerine sebep olmuştur. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Yemen Savaşı hali hazırdaki durumda en büyük insani faciadır. Britanya, Fransa, Almanya ve İtalya, Avrupa'da Arabistan'a en büyük silah tedarikçisi ülkelerdir ve Amerika'da son yıllarda Arabistan ile en büyük silah satış anlaşmalarını imzalamıştır. Böyle bir durumda orantısız Yemen Savaşı'ndan 5 yıl geçerken bu halkın acımasızca katliamı Suudi koalisyon tarafından devam etmektedir. Bu arada Avrupa ülkeleri her zaman olduğu gibi dünyada barış ve insan haklarını desteklediklerini iddia etmeye devam ederken, bu bağlamda bazı hedeflerin garantilenmesi için bazı yasalarda onaylamışlardır. Fakat pratikte başka şekilde davranıyorlar. Frankfurt Barış Kuruluşu bir süre önce yayınladığı raporda Avrupa Birliği kriterlerine göre silah alıcılarının insan hakları ve uluslararası yasalara saygı duymaları ve bölgede barış ve istikrarı korumaları gerektiğini belirterek Suudi Arabistan'a silah satışının Avrupa Birliği kriterlerine aykırı olduğunu duyurdu. Britanya Meclis Temsilcisi Zehra Sultane bu konuda şöyle diyor. Britanya hükümeti kendini uluslararası alanda barış ve adalet savunucusu göstermek istiyor. Fakat Yemen Savaşı'ndaki geçmişi bu acımasız fıkranın son örneğidir. Bu hükümet derinden Yemen Savaşı'nda işbirlikçidir ve Yemen'i facianın devamına doğru yönlendiriyor. Her ne kadar Avrupa, Yemen Savaşı'nda Suudi koalisyona silah tedarikçisi olsa da Amerika son yıllarda Arabistan'a en büyük silah satıcısıdır ve Yemen Savaşı'nın devamında önemli oranda etkin rolü bulunuyor. Zira Yemen'e karşı savaşan Suudi koalisyonu da önemli oranda silah satışı yapmıştır. Bu yüzden Yemen'de durumu kriz boyutuna varması ile İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika Başkanı Joe Biden'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri rejimlerine silah satışını durdurmasını istedi. Bu istek Amerika yeni hükümetinin eski başkan Donald Trump döneminde milyarlarca dolar değerinde Arabistan'a silah satışı anlaşmalarını, Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçakları ve Arabistan'a güdümlü bombaların satışını geçici olarak askıya almasına sebep oldu. Yemen Siyasi Yüksek Konseyi üyesi Muhammed Ali Husi bu konuda şöyle yazdı. Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurmak engelleyici değildir ve saldırgan Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'yı Yemen halkına katliam, yıkım, açlık, kuşatma ve amansız terör saldırılarında aklamıyor. Yemen'e karşı orantısız savaşta Amerika ile Avrupa'nın Suudi koalisyona destekleri, bu hükümetlere sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunun muhalefetleri ve baskıların artmasına sebep olurken, Avrupa ülkeleri ve yeni Amerika başkanını kendi savaş yanlısı ve çıkarcı siyasetlerini gözden geçirmelerini sağladı. Görünüşe göre Amerika ve Avrupa barış yanlısı ve insanseverlik pozlarını ilaveten, şimdi barış yanlısı kamuoyuna saygı ile Arabistan ve müttefiklerine silah satışını durdurmaları ve Yemen Savaşı'na son verme zamanları gelmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feri ve değerli dinleyiciler, geçen hafta Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Trablus'ta ekonomik duruma yönelik protestolar ve Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin genel karantina sürecini uzatmasına karşı protestolar geniş çaplı bir şekilde devam etti. Lübnan halkı Beyrut şehrinde de geçtiğimiz perşembe akşamı kötü ekonomik durum ve genel karantina kurallarını protesto amacıyla gösteriler düzenlediler. Bu tablo, değerli dinleyicilerimiz, batılı medyalar tarafından bir itiraz ve isyan dalgası şeklinde yansıtıldı. Bölgemizin ateşini daha da alevlendirme yönünde kimi haberler ve raporlar yayınlandı bu gelişmeyle ilgili. Biz bugün sohbetimizde hem Lübnan'da son bir haftada olup bitenlere hem de batılı medyaların bölgemizle ilgili performansı konusunda kısaca sizler bilgilendirmek istiyoruz. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaarslı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi her zaman biliyorsunuz Batı Asya bölgesi çok iltihaplı ve aslında gergin bir ortamda yeni yeni gelişmelere imza atıyor. Şimdi tabii bunların da vuku bulmasında çeşitli etkenler müdahil oluyor ama bunların asıl konusu daha çok ekonomik eksenli oluyor biliyorsunuz. Ve bu da yansıtıldığında bölgemiz galiba ateş içinde yanıyor gibi Batı medyaları hemen haberlerini yansıtıyorlar bu konuda. Lübnan'da son bir haftada yaşanan olayları, itirazları ve halkın protesto eylemlerini öncelikle size soralım. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii geçmişte de biliyorum bazı itirazlar olmuştu hükümetin siyasetlerine, özellikle iç politikasına göre. Nasıl bir analiz yapıyorsunuz efendim?
Şöyle söylemek lazım. Biliyorsunuz Lübnan çok hassas dengeler üzerinde kurulmuş bir siyasal sisteme aittir. Yani muhtemelen Lübnan'a benzer dünyada çok nadir ülke var. Belki biraz şeye söyleyebiliriz. Irak belki benziyor. Belki biraz Afganistan benziyor. Yani şu anlamda söyleyeyim. Oradaki etnik ve dinsel hatta dil gruplarına mensup insanların yönetimde söz sahibi olması. Bunun benzerliğini işte orada görüyoruz. İşte Sünniler, Şiiler, Dürziler, Maruniler, Hristiyanlar orada her zaman için yönetimde belli bir anayasaya göre hak sahibi olmuşlar. Bunun benzerini biz Saddam Hüseyin'den sonra Irak'ta gördük ve tabii ki Afganistan'da görüyoruz Hazaralar, ne bileyim Sünniler, Şiiler, Tacikler, Peştunlar. Yani buna benzer bir şey hemen hemen bu bölgedeki ülkelerde var. Bunu bu şekilde görüyoruz. Öte yandan siz de söylediğiniz gibi Batı medyasının bu yöndeki hem Batı'nın normal medyası hem de şu anda sosyal medya tıklası bütün dünyadaki sosyal hareketlilikler, toplumsal hareketliliklerin en dinamik gücüdür. Yani bugün her yerde görüyoruz sosyal medya üzerinden, bu Facebook olabilir, Twitter olabilir veya diğer sosyal medya üzerinden örgütlenen kitleler çok kısa sürede birbirleriyle haberleşiyorlar ve herhangi bir büyük meydanda, sokakta, caddede birleşip toplanıp ve kendilerince şey ettikleri, karşı durdukları olaylara karşı eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Bakınız Navalny Rusya'ya döndü ve görüyoruz ki belki Moskova'da son zamanlarda 40-50 bin kişinin bir yere geldiği biz başka bir yürüyüş görmemiştik veya başka yerlerde. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda ve bugün pandemiyle ne yazık ki ekonomik gücü zayıf olan ülkelerin daha da zayıflamasıyla birlikte devletin sosyal yöndeki politikalarının yetersizliği, işsizliğin artması, fiyatların yükselmesi, enflasyonun yükselmesi tabii ki kitlelere sokağa döküyor. Ha bunu tabii bu kadar masum mu değerlendirmek lazım? Kuşkusuz değildi. Zira orada nihayetinde istikrarı bir Lübnan'dan da haz etmeyen birileri vardır. Zira diyelim ki yarın Lübnan'ı daha da istikrarsızlaştıracaklar. Ve bu yönden oradaki hükümeti oluşturan, ki burada biliyoruz ben ne işaret ettiğimi biliyorsunuz, Hizbullah da orada hükümetin paydaşlarından birisi olarak belki de onun Lübnan'daki cüzüne yönelik bir operasyonun da başlangıcı olabilir. Yani bugünden bunu hemen söylemek mümkün değil ama bundan önceki hareketlerde gördük ki bazı yürüyüşçüler nihayetinde orada Hizbullah hedeflerine koydular ve Hasan Nasrullah. Bunlar böyle değerlendirmek daha bence mantıklı gelir diye düşünüyorum.
Peki, Lübnan kabinesini oluşturmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin siyasetleri özellikle ülke içinde nasıldır? Halkın ekonomik konusunda çok memnuniyetsiz olduklarını biliyoruz. Saad Hariri'nin iç politika ile ilgili ekonomi alanında özellikle nasıl bir politika sergiliyor sizce?
Söylediğim gibi Lübnan'ın ne yazık ki ekonomisi çok güçlü değil. Zaten ağır bir sanayi yok. Turizmde şu anda biliyoruz ki turizmde büyük gelir kaybı vardır. Artık hemen hemen eskiye göre, belki 5 sene öncesine göre, yani pandemi öncesine göre dünyada her yerde düşüş var turizm gelirlerinde. Bu bir kere Lübnan'ı çok önemli çapta etkiliyor. Onun yanı sıra biraz işte gıda maddeler falan ihracat yapıyor. Yani ağır sanayi yok, yani temel sanayiden yoksun bir ülke ve çoğu ithalata dayalı bir ekonomiye sahiptir. Bazı ülkelerin yardımıyla yaşıyor. Şimdi Hariri meselesine gelecek olursak, eskiden beri biliyoruz ki Hariri ailesi Lübnan siyasetinde çok etkindir. Dönem dönem bazı ülkelerin şeyine girerler, Hariri ailesi bazı ülkelerin hegemonyasının altına girer. Kuşkusuz Lübnan'a baktığımızda mutlaka orada Siyonist rejimine söz sahip olmak isteseydim var. Amerika zaten var. Suudi Arabistan son zamanlarda bu önemli bir orada parasal gözüyle, hatta Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi körfez ülkelerde açıkçası Lübnan'da söz sahip olmak istiyorlar. Çünkü nihayetinde sizden biz biliriz ki iç savaş öncesinde Lübnan Orta Doğu'nun Paris'i diye adlandırılırdı. Bu nedenle hele son zamanlarda özellikle bu İran devriminden sonra Lübnan'da Hizbullah hareketi, Hasan Nasrullah özgürlük 33 gün savaşından sonra Siyonist rejimi büyük bir yenilgiye uğrattıktan sonra dünyanın Orta Doğu'daki bütün cüz uzaklarının dikkatini çekmiştir. Ve Lübnan'daki hiçbir biz gelişmeyi ve oradaki olup biten toplumsal hareketi Lübnan'ın Hizbullah'ından ayrı düşünmememiz gerekiyor. Çünkü Siyonist rejiminin karşısında en ön cephede olan diğerlerde var. İslami Cihat var, başka bir sürü örgüt var ama orada Lübnan'daki bunun hareketi yürüten ne derler? Hizbullah ve Hasan Nasrullah'tır. Bu nedenle Lübnan hareketinde bu olayların onu nasıl etkileyecek? Onun tabi biliyoruz ki askeri yüzünün yanında bir de sosyal faaliyetler var, eğitim faaliyetler var. Farklı bir örgütlenmedir. Böyle çok müthiş derecede pandemi sürecinde de orada hastanelerinde, sağlık kuruluşlarında hizmetler de söz konusudur. Yani bugünden hemen Lübnan meselelerine kesinlikle böyledir diye beyazla siyah gibi değil, gidiyor şu anda. Önümüzdeki zamanlarda bu hareketlilikte kimin nasıl bir rolü var ve Lübnan'ın geleceğini ve şu anda var olan en azından bir denge olarak dediğim gibi her bütün etnik ve mezhebi ve dinsel grupların bir sembolü olarak yönetimi sürdürmenin acaba birileri için rahatsız mı ediyor? Onu da zaman içerisinde göreceğiz ki haklı mıyız, haksız mıyız diye zaman gösterecekler.
Doğrudur. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karahus hocamızla konuştuk. Sohbetimizde Lübnan gelişmeleri etrafında son yaşanan olaylarla ilgili analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyicilerimiz, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Nahçıvan Yüksek Meclis Başkanı Vasıf Talibov'un Nahçıvan'ın İran'dan transit ürünleri kabul etmeye hazır olduğunu belirtmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari'nin İranlı bilim adamlarının dünyanın en ileri teknolojilerini yerli hale getirmeyi başardıklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebu'l-Faz Amoui'nin Bercam Nükleer Anlaşması hakkındaki değerlendirmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Ebu'l-Faz Amoui, İran İslam Cumhuriyeti açısından Suudi Arabistan, İran'da Bercam adıyla anılan nükleer anlaşmada hiçbir rolü bulunmadığını belirtti. Cumartesi günü Bercam Anlaşması'na yeni üyelerin katılması hakkında bir açıklama yapan İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Amoui, bu anlaşmanın üyeleri belli olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinde de belirtildiğini, buna göre Suudi Arabistan'ın Bercam Anlaşması'nda hiçbir yeri olmadığını belirtti. Sözcü Amui, Suudi rejiminin nükleer programında birçok muğlaklık söz konusu olduğunu belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Riyad ile aralarındaki mesafeleri görüşmeye hazır olduğunu ilan etmiştir. Suudi rejimi ile konuşulması gereken temel konulardan biri bu rejimin satın aldığı ve Yemen milletine karşı kullandığı silahlardır. İran İslam Cumhuriyeti hali hazırda yaptırımları boşa çıkarma stratejisini izlediğini ve bu bağlamda İslami Şura Meclisi'nin bu yöndeki kararları uygulandığını belirten Amui sözlerine şunları ekledi. Avrupalı taraflar nükleer anlaşmada sonuçsuz ve beyhude icraat oldu. Onlar yükümlülüklerini yerine getirmedi. Dolayısıyla bu talep masanın üzerindedir ve Avrupalı taraflardan sorulmaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bercam Anlaşması ile ilgili yeni iddialarına da işaret eden Amui, Fransız yetkilinin önce İran, Bercam'a geri dönmeli yönündeki sözleri gerçeklikten uzak olduğunu vurguladı.
İtilat gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali'nin Rusya'dan İran'a korona aşısı getirilmesine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya'dan İran'a ilk koronavirüs aşısı kargosunun önümüzdeki günlerde gönderileceğini açıkladı. İran ve Rusya arasında koronavirüs aşısı alımı ve ortak üretimi ile ilgili anlaşmanın Cuma günü imzalandığını açıklayan İran Büyükelçisi Celali, Rusya'nın doğrudan yatırım fonu başkanı ile imzalanan anlaşmaya göre Rusya'dan İran ilk koronavirüs aşısı kargosu 4 Şubat Perşembe günü gönderileceğini belirtti. Büyükelçi Celali, İran İslam Cumhuriyeti'nin aşı üretme kapasitesi yüksek olduğundan Rus tarafla bu aşının İran'da da ortak bir şekilde üretilmesi üzerine anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşısının güvenliği konusuna da temas eden Büyükelçi Celali şunları kaydetti. Rusya'da Sputnik V aşısı birkaç aydır geniş çapta kullanılmakta. Şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon kişi bu aşıyı kullandı ve hiçbir yan etki de rapor edilmedi.
Hemşeri gazetesinde Irak'ta parlamenterin Amerikalı terörist askerlerin bu ülke topraklarından çekilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyon üyesi Beldavi, Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmeleri konusunda uyarıda bulundu. Beldavi, Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan ihraç edilmeleri konusunda siyasi süreç cevap vermediği takdirde Irak milleti direnişe yöneleceğini belirtti. Beldavi, Bağdat yönetiminin siyasi çözüm yolları Amerikalı terörist askerlerin ihraç edilmelerinde etkili olmadığı takdirde mutlaka direnişe yöneleceklerini, bu askerlerin Irak'tan ihraç edilme kararı kesin olduğunu ve karardan kesinlikle vazgeçmek gibi bir durum söz konusu olmadığını ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü.
Değerli dinleyiciler, İran'da İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü dolayısıyla ilgili sizlere hazırladığımız dizi sohbetimizin ilk bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde İran'ın 42 yıldır sultan düzeni karşısında Amerika'nın dayattığı 8 yıllık savaş, yaptırım ve terörizme karşısındaki direnişini ele alacağız.
İran İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması 20. yüzyılın en büyük olayıydı. İran milletinin düşmanın büyük saldırıları karşısındaki direnişi ve dayanıklılığı aslında acı olayları geride bırakma ve zafere kavuşma anlamına geliyordu. Bu zafer direnişi bölgedeki güç denklemlerinde yeni bir söylem olarak ortaya çıkarttı. İslam İnkılabı tüm tehditlere, yaptırımlara, komplolara ve 8 yıllık savaş gibi dayatılan süreçlere karşı sağlam bir duruş sergilemiş ve başarı zirvelerine ulaşmıştır. Bu doğrultuda düşmanlar için düşünülmesi bile zor ve inanılmaz olan alanlar fethedilmiştir.
İran milleti eşi az görülen birlik ve azmi sayesinde zaferin zirvesine düşmanlar ile savaş cephesinde tecelli ettirdi. Bu yüzdendir ki İslam İnkılabı adalet talep milletler tarafından ilgi görmüştür. İslam İnkılabı aslında İslam'ı tanımak ve İslami marifi tanımak için de açılan bir kapı gibiydi. Uluslararası arenada tanınan sosyolog Anthony Giddens, İslam İnkılabı'nın önemi hakkında şöyle diyor. İslam İnkılabı, Marksizm olsun, liberalizm olsun, herkesin İslam'a yönelik ilgisini uyandırdı.
İran milletinin sulta ve emperyalizmin aşırı taleplerine karşı direnişi ve sonuçta bu sınavdan başı dik ve muzaffer çıkması, ayrıca dayatılan savaş, yaptırım, terörizm ve bölgesel krizlerden başarılı bir şekilde ayrılması ve sonuçta bölgede oluşturduğu direniş ekseni, İran milletinin direnişini dünya emperyalizmiyle mücadele hususunda başarılı bir örneğe ve modele dönüştürdü. Günümüzde İslam İnkılabı bereketi sayesinde İran İslam Cumhuriyeti en yüksek düzeyde sınırlarını koruma gücüne sahip olmasının yanı sıra bölgesel güvenliğin korunmasında ve bölgesel siyasi istikrarın sağlanmasında da en etkin aktörlerden birine dönüşmüştür.
Aslında İslam İnkılabı emperyalizm karşıtı hareketlerin, devrimlerin ve akımların da tetikleyicisi oldu. Bu açıdan İslam İnkılabı'nın en hayret verici etkilerinden birinin de İslam'ı uyanışı tetiklemesi olduğu söylenebilir. Bu yüce konum ve de İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel güç denklemlerindeki değişikliklerdeki stratejik rolü düşmanları da harekete geçirdi. İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti düşmanları farklı düşmanlık yöntemlerine, özellikle de fitne yapmaya, şom tekvirci düşünceleri yaymaya ve vekalet savaşları dayatmaya başvurarak İslam Cumhuriyeti düzenini ve İslam İnkılabı'nın kurtarıcı düşüncelerini de saptırmaya ve ters yüz göstermeye çalıştılar.
Amerika saldırgan ve tacizci bir güç olarak İran milletine karşı zalimane yaptırımlar ve topyekün ekonomik savaş başlatarak kendince İran milletini ve İslam Cumhuriyeti düzenini teslimiyete zorlamak istedi. Amerika özellikle de Trump'ın Beyaz Saray'daki şom döneminde küstahça, hor ve kaba davranışlarda bulunarak İran İslam Cumhuriyeti izzeti ve bağımsızlığını hedef aldı. Böylece ortakları ve müttefiklerini sözde Amerika karşıtı asil devrimin sonu ve akıbetinin teslimiyet olacağını lanse etmeye çalıştı. Ancak İran milleti övgüye değer bir direniş örneği sergileyerek sultan düzenine karşı direndi ve devrimci düşüncelere dayanarak rahmetli İmam Hümeyni'nin düşüncelerini devam ettirdiğini, izzet, başı diklik ve bağımsızlıktan yana olduklarını gösterdi. İşte bu moral ve bu göstergeler devam ettiği sürece hiçbir güç de İran milletine zarar veremeyeceği kesindir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bu parlak ve gurur kaynağı yolda tüm zorluklara, yabancıların komplolarına ve iç sorunlara rağmen devrimin hedeflerine ve ideallerine doğru ilerlemenin yolunu aydınlattı ve İslam İnkılabı'nın ikinci adımı kapsamını belirledi. Bugün İran İslam İnkılabı ideallerinin arkasında duruyor, küstah güçlere karşı sağlam duruş sergiliyor ve dünyaya irade sahip bir milletin dünya güçlerinin denklemlerinde ve hesaplamalarında bile büyük bir değişim kaynağı olabileceğini gösteriyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene ise bu hususta şöyle bir hatırlatmada bulunmuş. Amerika'nın İran milletine karşı derin düşmanlığı Amerikalıların hesap yapan gözlerini kör etti ve hatalarını onlara tekrarlattı. İslam İnkılabı rehberinin sözlerine şunları da ekledi. Amerikalılar aynı sonuçsuz komplolara başvurmaya devam ediyor. Çünkü düşmanlık ve kötü niyet onları gerçekleri görme ve anlama ve bunları doğru bir şekilde değerlendirme becerisinden mahrum bırakmıştır.
Bu tür yanlış hesaplar ve planlar ancak İran'ı hedeflerine ulaşmak için bir bahane haline getireceğini düşünen zihinsel gerilimin sonucu olabilir. İran milletinin düşmanın büyük saldırısına direnmesi, acı olayların üstesinden gelmesi ve zafer noktasına ulaşma demektir. Bu zafer, direnişi bölgedeki güç denklemlerinde yeni bir söyleme dönüştürmüştür. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin de değindiği gibi, irade savaşındaki devrim, daha parlak bir gelecek umuduyla şanlı yolda devrimin ikinci adımını sürdürecektir.
İran milleti bölgedeki tüm Amerika politikalarını ve planlarını yenmeyi başarayan, tahakküm ve sultan sistemine karşı bir güç odağı kurma ve direniş modeli ve tezahürü olarak görülüyor. Devrimin zaferinin 42. yıl dönümü, İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarının komploları karşısında devrimin ilk yıllarından çok daha fazla güce ve özgüvene sahip olduğu bir zamanda kutlanıyor. Amerika'nın İran'a düşmanlığı, Amerika'nın baskıcı politikasını kabul etmemesinden dolayıdır. Böylece düşmanlığı sona erdirmenin tek yolu Amerika'yı ve tahakküm düzenini hayal kırıklığına uğratmaktır.
Günümüzde insanlık toplulukları her zamandan daha fazla hegemonik ve tahakküm rejimleri ve aşırılık yanlısı materyalizmden ve onların aşındırıcı ve yıpratıcı savaşlarından acı ve çile çekiyor. Her zamankinden daha fazla ayrımcılığa maruz kalıyor. Amerika bu acının yaratılmasında da kilit bir rol oynadı. Amerika Birleşik Devletleri dünyaya hükmetmeye çalışıyor ve gerçek bir kibir ve tahakküm örneği olarak sultan kurmak için bir ülkenin ilaca ve tıbbi donanıma erişiminde bilim ve teknoloji ve insani ve mesleki bilginin geliştirilmesi sürecinde de ciddi engeller oluşturmak istiyor.
Eylül terör saldırılarının ardından Amerika, sözde caydırıcı savaş siyaseti çerçevesinde tehlikeli tek taraflılık sapkınlığını başlattı. Amerika, Fars Körfezi bölgesinde ve Afganistan'da 3 savaşa girdi. Bölgede yüz binlerce insanı öldüren, bölgeyi yok eden ve yıpratan, aşırılık ve terörizmi teşvik eden birçok savaş ve çatışma dayattı ve IŞİD ve Amerika destekli diğer terörist grupları vekalet savaşları yürütmeye seferber etti.
İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri'nin şehit komutanı General Kasım Süleymani'nin IŞİD terör örgütünün yolun sonuna geldiğini resmi olarak açıklaması, İran toplumu için onuru sonsuza dek kayda geçen büyük bir olaydı. Bu konunun önemi de dünyadaki yüzden fazla ülkenin doğu ile batı arasında bir çatlak ve uçurum yaratmak için IŞİD dilleri eğittiğini ve donattığını bildiğimiz sırada artmaktadır. Ancak İranlıların tüm şeytani güçlere karşı koyduğunu ve IŞİD'in de sona ermesiyle İran'ın gücü de açıkça ortaya çıktı.
Bu süreçlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran milletine yönelik düşmanca politikası, Amerika'nın kibirli mizacının tükenmez niteliklerinin bir parçası olmuştur. Amerika davranışının doğası geçmişten günümüze değişmemiştir. Çünkü hala Amerika'da küresel sultanın izleri mevcuttur. Amerikalı yetkililer İran'a saldırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını gösterdiler. Beyaz Saray'ın İran halkına yönelik düşmanlığının yöntem ve mazeretleri görünüşe göre her noktada farklılaştı. Ancak Amerika-İran ilişkilerinin çalkantılı tarihi, kara olayları, komplolar, müdahaleler ve düşmanlıklarla doludur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye göre Amerikalılar tehditlerden, darbelerden, yaptırımlardan, etnik kışkırtmalardan, ayrılıkçılıktan, ayaklanmalardan, ekonomik ablukalardan, sızmadan ve diğer araçlardan hiç kaçınmadılar ve her şeyi mübah saydılar.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yedirme Durası ile hazırladığımız programımızın ilk bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Birinci Uluslararası İpek Yolu Hattatları Fuarı.
Birinci Uluslararası İpek Yolu Hattatları Fuarı Kalemin Dansı başlığı altında 20 Ocak 2021'de 30 ülkeden hattatların katılımıyla İran'ın kutsal Meşhed kentinde düzenlendi.
Fuarın bilimsel konferansı aynı günlerde yine Meşhed kentin ev sahipliğinde ve UNESCO'nun İran temsilciliğinin öncülüğünde gerçekleşti.
Hattatlık sanatı İran'ın manevi miraslarından biridir. İran bir nevi bu güzel ve değerli sanatın başkenti de sayılır. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde 1. Uluslararası İpek Yolu Hattatları Fuarı Kalemin Dansı başlığı altında 20 Ocak 2021'de İran'ın Kutsal Meşet kentinde ve çevrim içi yöntemiyle düzenlendi. Fuarda dünyanın birçok ülkesinden hattatlar eserlerini sergilediler. Fuarla ilgili yayımlanan haberde fuara 30 ülkeden 1000'i aşkın eser ulaştı ki bu eserlerden 650 kadarı seçilerek sanal ortamda düzenlenen fuarda meraklıların ilgisine sunuldu. Fuarda her gece bu eserlerden bir bölümü sergilendi.
1. Uluslararası İpek Yolu Hattatları Fuarı'nda hattatlık sanatının İpek Yolu üzerinde yer alan ülkelerde yeri ve bu ülkelerde çağdaş hattatların durumu ele alınırken hattatlık sanatının diğer sanat alanlarında konumu ve yine hattatlık sanatı ile ilgili konular ele alındı.
Horasan Diyarı İran'ın en önemli kültürel sahalarından biridir. Nitekim 1. Uluslararası İpek Yolu Hattatları Fuarı'nın Kutsal Meşet kentinin ev sahipliğinde düzenlenmesi de uluslararası bir gelişmeydi. Horasan Diyarı ta eski çağlardan bu yana hattatlık sanatının merkezi ve İran Diyarı'nın sanat ve kültür alanının birçok büyük sanatçısının beşi olmuştur.
İran'ın Hattatlar Derneği Yüksek Şurası Başkanı Gulam Hüseyin Emirhani, 1. Uluslararası İpek Yolu Hattatları Fuarı'na video konferans yöntemiyle gönderdiği mesajda bu uluslararası etkinliğin düzenlenmesini kutladı. UNESCO'nun bu etkinliği düzenlemesini takdirle karşılayan Emirhani, beşeri ortak miras olan hat ve hattatlık sanatına gösterilen ilgiyi de takdir ederek şöyle dedi. Dil ve hattın arasında tarihi bağlar vardır ve tarih boyunca insanları geliştiren ve marifleri ve deneyimleri öğreten ve dünyayı daha iyi olmaya yönlendiren iki işaret olmuştur.
Hattatlık sanatı güzel yazma ya da yazarken güzellik yaratma anlamına gelir ve bunu yapan kimseye de özellikle bu sanat onun mesleği ise hattat denir. Hattatlık sanatını idrak etmek ve göz zevkini tecrübe edebilmek için hattatlık sanatçısı bir metni yazmanın yanı sıra güzellik değerlerinden yararlanarak bir sanat eseri yaratmaya çalıştığını bilmek gerekir. Bu yüzden hattatlık sanatı sıradan bir metni yazmaktan ve hatta sayfaları bezeyen tesip sanatından farklıdır.
Gerçi hattatlık sanatı doğuda gelişen ve mükemmel hale gelen bir sanattır ama yine de başka kültürlerde de gelişen bir sanat olduğu bilinmektedir. Hattatlığın Latince terimi kaligrafi sözcüğü miladi 15. yüzyıldan sonra Latin kültürlerin sözcük hazinesine eklendi. Ancak 19. yüzyıldan sonra bilinen bir terim olarak gündeme geldi. Oysa bu sanat ta eski çağlardan itibaren başta İran olmak üzere İslam ülkelerinde yaygın olan ve seçkin bir konumu olan bir sanattı.
İslam'dan önce İran'da Pehlevi, Avestai ve Çivi alfabeleri gibi çeşitli hatlar yaygındı. Ancak İslam dini zuhur ettikten sonra İranlılar İslami alfabeyi ve hatları benimsemeye başladı. Aslında Arapça hattının gelişme tarihi ve yazılış tarzları da İslam öncesi döneme pek dayanmadığı ve hemen hemen İslam'ın yayılmasıyla birlikte ve ilk yıllarda gelişmeye başladığı belirtilmelidir. Her halükarda hattatlık sanatı Müslümanlar için özel önem arz eden bir konuydu. Zira bu sanat vahiy kelamının tecelli ettiği sanat olarak algılanıyordu. Müslümanlar bu çerçevede güzel hattı sadece Kur'an-ı Kerim'i yazmakta değil, aynı zamanda başka sanatlarda da kullanıyordu.
Hattatlık sanatı İslam ülkelerinde en yüce sanatlardan biri olarak sürekli ilgi odağında olan bir sanat olmuştur. Başta İran milleti olmak üzere Müslüman milletler bu sanatta inceliği doruk noktasına taşıyarak hattatlığı görsel sanatlar arasında eksen haline getirdi. Nitekim hattatlık sanatı İslam'ın ilk asırlarından günümüze dek İslam ülkelerinde ve Müslümanların egemen olduğu beldelerde sanat akımlarının zirvesinde yer aldı.
Başta hattatlık sanatı olmak üzere asil sanatların kökleri İpek yolu üzerinde yer alan ülkelerin kültürü ve geleneklerine dayanır. Bu sanat sözü ve sözcükleri adeta arşa kadar yükseltmiş ve en yüce ve en değerli sanata çevirmiştir. Kimilerine göre Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki en temel farklardan biri hattatlık sanatıdır. Hattatlık sanatı yüce bir sanattır ve diğer birçok sanat varlığını bu sanata borçludur.
Birinci Uluslararası İpek Yolu Hattatları Fuarı'nın kulisinde düzenlenen bilimsel konferansta ise altı başlık altında gerçekleşti. Katılımcı ülkelerin yetkilileri ve sanatçıların katılımıyla düzenlenen açılış töreni, İpek Yolu ülkeleri arasında hattatlık sanatının kültürlerin arasında yeri, bu ülkelerde çağdaş hattatların durumu, hattatlık sanatı ve el yazısı eserlerin şekil ve yapı itibariyle analizi, hattatlık sanatının milli ve uluslararası seviyelerde mazisi ve hattatlık sanatının başka sanatlar arasında konumu konferansta ele alınan konulardı. Konferansa Afganistan, Pakistan, Güney Kore, Suriye, Moğolistan, Özbekistan, Hindistan, Fransa, Cezayir, İspanya ve İran'dan konuklar ve kanaat önderleri katıldı.
Uluslararası Hattatlık Kalemin Dansı Konferansı'nda ele alınan konulardan biri hattatlık sanatının İpek Yolu ülkelerinde durumuydu. Bu bağlamda Ürdün, Fas, Cezayir, Mısır ve Tunus'tan bazı sanatçıların eserleri ilk kez görece çıkarırken, bazı hattatlar da çevrim içi yöntemiyle hattatlık sanatıyla ilgili görüşlerini beyan ettiler. Konferansa katılan sanatçılardan Mahmut Rehberan şöyle dedi. Hattatlık sanatı son yıllarda büyük gelişme kaydetti. Bu sanatın nitelik ve nicelik bakımından tarih boyunca gelişme sürecinde hiç abartmasız son yıllarda yaşanan gelişmeler emsalsiz sayılır. Özellikle son zamanlarda çok değişik eserler yaratılıyor. Rehberan şöyle ekledi. Hattatlık sanatının üssü İran'dır. Ancak başka ülkelerde de iyi gelişmeler kaydedilmiştir.
Katılan bir başka sanatçı Emir Ahmet Felsefi konferansta yaptığı konuşmada İran'da hattatlık tarihine işaretle şöyle dedi. Bu sanat hakkında birçok kaynak vardır. Hattatlık sanatı kapsamlı ve ciddi bir şekilde İran'da ortaya çıkması ve yayılması İslam'dan sonraki dönemle ilgili olduğu söylenebilir. 2-3 asır sonra bu sanat İran'ı ve İslam ülkelerini kapsadı ve hattatlık sanatı özel olarak Kur'an-ı Kerim'i yazmak üzere bu ülkelerde yayıldı ve bugün de devam ediyor.
İranlı usta sanatçı Felsefi şöyle devam etti. Biz İran'da diğer İslam ülkelerinden farklı olarak dini hattatlığın yanında edebi hattatlık alanında da çalıştık. İran'da Fars şiir ve edebiyatı Şehname adlı eserle zirveye ulaştı. 5. ve 6. yüzyıllarda edebi hattatlık sanatı da gelişmeye başladı. Felsefi konuşmasının sonunda dünya genelinde İslam'ı yaygınlaştırmak için sanatın kapasitesinden yararlanmanın mazisine değinerek şöyle ekledi. Kur'an-ı Kerim Çin'den İspanya'ya kadar uzanan alanda Müslümanların ortak kitabı olduğundan doğal olarak hattatlık sanatı bu bölgelerde gelişti ve oluşan bu kapasite bu geniş coğrafyada Müslümanların arasında kültürel ve sanatsal teamüllere vesile oldu.
Kalemin Dansı başlıklı konferansta bir konuşma yapan İranlı hat ustalarından Ali Ekber Rıdvani, konuşmasında şöyle dedi. Bu büyük fuarın İran'da düzenlenmesi ve hepsi hattatlık sanatını bilen İpek Yolu ülkeleri arasında odaklanması mutluluk verici. Burada açık olan şey İran hattatlığı İpek Yolu ülkeleri arasında üstün konuma sahip olmasıdır. Biz hattatlık sanatında birçok güzel hattın beşiği olduğumuzu ve başka ülkeler bu konuda İran'a borçlu olduğunu iddia ediyoruz. Rıdvani sözlerine şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti ve özel olarak UNESCO'nun İran temsilcisi son yıllarda bu alanda birkaç olumlu adım attı. Özellikle de hattatlık sanatına olumlu bakışları oldu. Umarım bu tür fuarlar ve etkinlikler başka ülkelerde de gerçekleşir. Bu sanatta büyük emeği geçen birçok büyük hocalarımız vardır ve hepsi İpek Yolu ülkeleri ve komşu ülkeler arasında bu bağlamda ilişkilerin pekişmesini beklemektedir.
Kalemin Dansı başlıklı konferansa katılan Japon sanatçı Shibe Nomo Muriyama, konferansa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi. Bundan önce Japonya'nın İran Büyükelçiliği'nin kültürel ataşesinin işbirliğiyle kültürel iletişim projesiyle ilgileniyordum ve bu bakımdan her daim İran'a saygı duydum ve duyuyorum. Bugün İran, Japonya ve başka ülkelerde koronavirüs salgını yüzünden bir takım sorunlar yaşıyor. Ancak buna rağmen sanatçıların kültürel gücü ve sanat kapasiteleri üzerinde odaklanılarak kalemin dansı başlığı altında ve birçok ülkenin katılımı ile bu hareket gerçekleşti.
Kalemin Dansı başlıklı konferansa katılan bir başka Japon sanatçı Hisako Noraya da kısa bir konuşma yaparak şöyle dedi. Ben 30 yıldır Farsça hattatlık ve Fars dili ve edebiyatı alanında faaliyet yürütüyor ve ders veriyorum. Eserlerimin bu fuarda sergilenmesinden çok mutluyum. Umarım mazisi yüzyıllara dayanan çok iyi kültürel ilişkilerin günden güne gelişmesini görürüz. Özbek sanatçı Bayan Gülhayev de Kalemin Dansı adlı etkinlikte faaliyetleri hakkında şöyle dedi. Ben Moğolistan'da sanat ve tasarım branşında eğitim aldım. Şimdi de Kalemin Dansı konferansı ve fuarına katılmaktan çok mutluyum. Özbek sanatçı Gülhayev, Özbekistan'da hattatlık sanatının başka ülkelere kıyasla konumu ve rolüyle ilgili bir soruya da şöyle cevap verdi. Bu sanatın diğer sanatlarla bütünleşmesine şahit oluyoruz. Günümüzde hattatlık sanatı, mimari ve portre gibi sanatlarda çok kullanılıyor. Hattatlık sanatının önemi itibariyle bu sanat İpek Yolu ülkeleri arasında teamüllerin gelişmesinde en temel altyapılardan biri olabileceğini düşünüyorum. Bu arada Kalemin Dansı Fuarı Kutsal Meşhed kentinde düzenlendiği günlerde Tahran'ın Azadi Kulesi'nde de İpek Yolu hattatlığı video mapping gösterisi düzenlendi ve Tahran halkı sağlık protokollerine uyarak Azadi Kulesi'ne yansıyan bu muhteşem görsel şöleni izledi.
Değerli dinleyiciler, 1. Uluslararası İpek Yolu Hattatları Fuarı etrafında hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
dini talim ve terbiye alanında ancak amelle beraber olan ilme önem ve değer verilir. Nitekim İranlı büyük şair Saadi de amelsiz alimin balsız arıya benzetir ve böyle birinin hiçbir yararı dokunmadığı gibi hatta bazen başkalarına zarar da verebileceğini beyan eder. Dolayısıyla ilim ve amel birbirinden ayrılmayan iki sıfat ve fazilettir ve ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İslami rivayetlere göre bilimine amel eden bilgedir ve eğer amel etmezse bilgi olamaz, hatta bazı ilimleri bilse bile. İmam Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İlim amelle eş ve beraberdir. İlmin meyvesi onu uygulamaktır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.